Radyo Doktoru. Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından hepinize sağlık ve mutluluk dolu muhteşem bir gün diliyoruz. Radyo Doktoru'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yapımda Didem Öztaşbaşı, teknik masada Cihan Aydoğan. Her perşembe 14.05'te Türkiye'nin Sesi Radyoları'nda sizlere sağlıklı, güzel bir yaşam için çok farklı konularda, geniş yelpazede hayatı bizimle paylaşmanızı sağlayacak güzel konulara ulaştıracağız. Birçok konuda uzman konuklarımız olacak. Harika bir yolculuğa çıkacağız ve radyodan hayatınıza dokunmaya çalışacağız. Aslına bakarsanız işin esprisi de bu. Bize nasıl ulaşacaksınız? Bize ulaşacağınız adresler sosyal medyanın tamamında, her birinde. Radyo Doktoru eğer yazarsanız hayatınıza yeni bir pencereyle karşılaşırsınız. O da Radyo Doktoru olur. Bize ulaşabilirsiniz her konuda. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Bu numaralardan da bize ulaşabilir, sorularınızı, mesajlarınızı, isteklerinizi iletebilirsiniz. Evet, Radyo Doktoru'nda gerçekten hayatla ilgili birçok şeyi bulabilirsiniz, bulacaksınız da. Ebru Cengiz'le beraber, doktorumuz Ebru Cengiz'le beraber çok keyifli sohbetler yapacağız burada. Hayata bakış açımızla ilgili birçok şeyi konuşacağız. Belki hayatımızda birçok şeyi değiştireceğiz. Doğru bildiğimiz yanlışları düzelteceğiz. Hayatımızla ilgili aldığımız kararları sorgulayacağız. Kendimizle ilgili iç yolculuğa çıkacağız. Bir taraftan da tabii sağlıklı ve mutlu yaşam için ne gerekiyorsa, gündemde ne varsa onları da beraberce konuşuyor ve tartışıyor olacağız. Başlarken bugün neler yapacağız hemen bir hatırlatayım ben size. Bugün Yusuf Özkan'a bağlanacağız, Hollanda'ya. Sağlıklı haberler alacağız kendisinden. Sonrasında psikiyatrist doktorumuz Mutluhan İzmir canlı yayın konuğumuz olacak. Ve Aslı Bastıyalı ile birlikte çok keyifli bir sohbet yapacağız. Gülmek İyileştirir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı canlı yayın konuğumuz olacak. Ve kendisiyle de çok keyifli sohbetler yapacağız. Çok ilginç ve önemli bir konudan bahsediyor. Gülmek İyileştirir Derneği. Çok ilginç bir iş yapıyorlar. Onu konuşacağız. Gülmek çok önemli. Biz hep gülüyoruz.
Kesinlikle. Hayata pozitif bakmak lazım bir kere.
Biz zaten pozitif bakmak için buradayız.
Evet.
Çünkü hep derler ya, gülmek kana en hızlı karışan ilaçtır.
Süper. Biz de buradan izleyicilerimize bu pozitif enerjimizi aktarmaya çalışacağız.
Aktarmaya çalışacağız. O zaman biz eğer telefonumuz hazırsa canlı yayın bağlantısı alacağız. Herhalde hazır değil şu anda. O zaman bir müzikle devam edelim. Arkasından da canlı yayın konuğumuzu, telefon bağlantımızı Yusuf Özkan'ı almış olacağız.
Şimdi sözlerimi geri alamam, yazdığımı yeniden yazamam. dost bildik anılarım çağırmasın. Bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı.
Sağlıklı haberler.
Evet, Radyo Doktoru'na devam ediyoruz ve telefon bağlantısında Hollanda'ya gideceğiz. Yusuf Özkan bizimle olacak ve Hollanda'daki ve Avrupa'daki sağlıklı haberleri bize aktaracak. Yusuf Özkan, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Acaba neler var bizimle paylaşacağın Avrupa'da sağlıkla ilgili haberler için?
Gündem bayağı yoğun çünkü birçok sorun çözüldüğü için artık sağlıklı yaşam konusu ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki kürtaj konusu. Hollanda dünyadaki kürtaj uygulamasının en az olduğu ülkelerden birisi olarak geçiyor Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre. Yıllık yaklaşık 30 bin kadın kürtaj oluyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'na göre bu yine çok fazla bir rakam. Bunun düşürülmesi için de Hollanda hükümeti yeni bir plan yaptı. Önümüzdeki haftalarda Sağlık Bakanlığı bir yasa önerisi hazırlayıp meclise getirecek. Buna göre kadınların kürtaja gerek kalmadan kürtaj hapı adı verilen uygulamayla ev doktorlarına bu hapı yazma yetkisi getirilecek. Kürtaj 24 haftaya kadar yapılabiliyor ancak bu hapla birlikte 9 hafta öncesinden gebelikler sonlandırılabilecek. Sağlık Bakanı'nın açıklamasında özellikle bazı kadınların birden fazla kürtaj olması endişe verici olarak bulunuyor. Ancak gençler arasında bu sayının giderek düştüğü belirtiliyor. Hükümete göre bu olumlu bir gelişme. Ancak ülke genelinde yani kadınlar arasında kürtaj sayısının daha da düşürülmesinin hem sağlık açısından, kadın sağlığı açısından hem de toplum sağlığı açısından daha önemli olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde başta söylediğim gibi aile hekimlerine bu hapı yazma yetkisi dışında bilgilendirme kampanyaları ve bu konudaki diğer çalışmalarla birlikte önümüzdeki yıllar içerisinde sayının giderek daha da düşeceği belirtiliyor Özgür.
Bir de Belçika'da 406 bin çalışana bisiklet parası verileceği haberi ulaştı. Peki bunun sebebi nedir?
Bunun sebebi sağlıklı yaşamı teşvik etmek, çevre kirliliğini önlemek. Çünkü Hollanda daha önce bunu başlatmıştı. Hollanda'daki şirketler işe bisikletle gidip gelenlere ek bir yol parası ödüyorlar. Belçika'da bu uygulamayı birkaç sene önce başlatmıştı ancak geçen yıl çok ciddi bir artış oldu. 406 bin kişi işe bisikletle gidip gelmeye başladı. Hükümet bunun için bütçeden 93 milyon avro ayırdı. Çalışanlara 93 milyon avro ekstra para verilecek işe gidip gelirken bisiklet kullandıkları için. Dolayısıyla bu para ile birlikte bisiklet kullanımında bu yıl %30 daha artması bekleniyor. Çünkü hem sağlıklı hem de işin içinde ek gelir olunca, ekstra gelir olunca çalışanların buna çok daha fazla rağbet ettiği belirtiliyor Özgür.
Bir nevi bisiklet tazminatı yani bu.
Evet.
Evet, peki Hollanda'da 1 Ocak itibariyle emeklilik yaşı 67'ye çıkarıldı. Acaba 67'ye çıkarılması sağlık açısından bir önem teşkil ediyor mu yoksa başka bir sebebi mi var?
Çok ciddi bir sağlık sorunu olarak gündeme geldi. Aslında daha öncesinde eleştiriler vardı. Çünkü 67 2022'den sonra da 70 yaşına çıkarılacak emeklilik yaşı. Dolayısıyla hani bizdeki tabirle mezarda emeklilik deniyor. Gerçi burada insan ömrü uzadığı için çok fazla göze batmıyor. Çünkü insanlar 100 yaşını geçenlerin sayısı giderek artıyor. Bu nedenle sosyal yardım fonlarını kurtarmak için böyle bir yola başvurdular. Ancak aile iş yeri hekimlerinin buna itirazı var. Özellikle beden içinde çalışanların 65'ten sonra bu işi yapabilmesinin çok zor olduğunu belirtiyor hekimler. Çünkü yumuşak doku, kas ve kıkırdak gibi bölgelerde çok fazla yıpranma olabileceği ve 65'ten sonra insanların bu işleri yapamayacağını belirtiyorlar. Bu nedenle hükümetten bu konuda düzenleme istiyorlar. Çünkü iş yeri hekimliği önemli. İş yeri hekimleri onay vermezse çalışanlar işe devam edemiyor. Bu nedenle de şimdiden ileride sorun olmaması için hükümet buna önlem alsın diyorlar. Hani beyin işi yapanlar için çok fazla bir olumsuzluk getirmez. Çünkü masa başı iş yaptıkları için hani onlar için de yine sağlık yönünden sakıncalı ama beden işi yapanlar kadar değil. O yüzden hani ileride sorun yaşamak istemiyoruz bir işverenle ya da hükümetle. Bu yüzden bir an önce bunun önlemini alınsın ya da beden işi yapanların sağlıklarını nasıl koruyabilecekleri yönünde bir eğitim çalışması yapılsın ki insanlar sağlıklı yaşayabilsin. Yoksa bu düzenlemeyle özellikle beden işi yapanların işine devam etmesi mümkün değil deniyor. Bu ciddi bir tartışma olarak şu anda parlamentonun gündemine geldi. Bakalım nasıl sonuç doğuracak, biz de merakla bekliyoruz Özgür.
Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz sana. Hollanda'ya da selamlar Yusuf Özkan.
İyi yayınlar, hoşça kalın.
Teşekkürler, görüşmek üzere.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Evet, Radyo Doktoru devam ediyor. O zaman ben de bizim doktorumuza soralım. Acaba 67'ye çıkarılması, hatta 70'in konuşuluyor olması sadece fiziken midir yoksa?
Aslında ofis çalışanlarında bile Özgür, yani hani akıl ve ruh sağlığımızı korumamız lazım ki işte demansı var, Alzheimer var, bir takım hani yaşla beraber gelen hastalıklar var. Kaliteli yaşlanabilmemiz lazım ki emeklilikte 70 yaşı konuşabilelim.
Görebilelim.
Kesinlikle hani hem görelim hem yaşayalım hem o yaşta. Umarım ülke olarak hepimiz çalışabilecek fiziksel ve ruhsal sağlık düzeyinde oluruz.
Olalım. Biz de bunun için söylüyoruz zaten. Biz de bununla ilgili bir uzman konuk olarak davet ettik. İlk programımızın ilk konuğu sevgili psikiyatrist Doktor Mutluhan İzmir canlı yayın konuğumuz. Bugünün konusu da zaten aslına bakarsan konu başlığımız da buydu bugünle ilgili olarak. Kendimizle ne kadar barışığız ya da barışık mıyız? Ya da barışık olmak için ne yapmamız lazım? Barışık olmak ne demek?
Ne demek?
Ne yani demek? Ne bunları demek? İşte biz de uzmanından öğrenelim dedik. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederim. Böyle ilk programa beni ilk konuk olarak aldınız. Büyük şeref verdiniz.
O bize ait. Çok teşekkür ederim.
Sizlerle tanışmış olmak da çok güzel. Çok neşeli bir ekip. Bana da motivasyon kaynağı oldunuz.
Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.
Ruh halim düzeldi sizleri görünce böyle.
Psikiyatristen bunu duymak.
Psikiyatristiyle böyle düzeltecek bir ruh hali.
Ne güzel. Çok mutlu olduk
var.
O zaman.
Neşeniz çevreye yayılıyor.
Bu radyodan dolaşıyorsa eğer bu enerji bizim için
eminim büyük mutluluk. Yani o seslerden gidiyordur sizin olumlu enerjiniz dışarıya. Kendimiz diyoruz işte, yani insan çok ilginç bir canlı, diğer canlılardan farklı olarak kendimiz denen bir ajanla, bir şeyle ilişki içindeyiz. Yani böyle bir ikili bir yapı var insanın şeyinde, yani hiçbir canlı kendisiyle ilişki içinde değildir. İşte biyolojik ihtiyaçlarını doğada karşılar, doğada falan, evet, yani işte yer, içer, ürer falan şey yapar ama kendimle nasıl bir ilişki içindeyim diye düşünmez. Yani doğru mu yaptım şimdiye kadar kendimi? Evet. Yani insan canlılar arasında kendisi dediği bir şey yaratıp onunla ilişki içinde olan bir canlı. Bu çok ilginç bir durum.
Evet.
Yani bizlerin yapısında böyle bir bölünme var. Bir yabancılaşma söz konusu. Yani biz de bir yabancılığın zemininde buna başlıyoruz. Ve kendimiz denen şeyi sevmek durumunda kalıyoruz bir süre sonra. Yani bu otomatikman ortaya çıkan bir şey değil, kendimizi sevmek. Nasıl seveceğiz kendimizi? Evet, kendilik dediğimiz şey hani aynaya baktığımızda falan gördüğümüz o fiziksel görüntüden de farklı bir şey demek yani kendimizi sevmek. Evet, yani dış görünümümüzü sevebiliriz ama onun dışında kendimiz dediğimiz şeyi sevmek için bir başkasının aracılığına ihtiyaç duyuyoruz.
Yani bunu onaylatmaya mı ihtiyaç duyuyoruz?
Evet, yani kendiliğimiz dediğim şey, yani bizim dışımıza koyduğumuz şey aslında genellikle toplumun onayından geçmesi gereken bir yapı. içinde bulunduğumuz şeyde, yani insanın bir farklılığı da beslenmek için, temel ihtiyaçlarının karşılanması için içinde bulunduğu topluma bağımlı bir yapıya sahip insanlar. Yani tek başına hiçbir insanı bıraktığınızda doğada yalnız başına yaşayamıyor.
Evet.
Diğer canlılar yaşayabiliyorlar. Kedi, köpek, sinek falan, yani hepsi yaşayabiliyorlar ama insanın bir topluma ihtiyacı var. Şimdi toplumun bir bireyi olmak durumunda insan bu nedenle. Tek başına yaşamını sürdüremediği için. Ve bağımlı olduğu bu toplumunda bir şekilde onayını almak durumunda kalıyor. İşte kendilik dediğim şey bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani o bölünme, benim kendi içimde sakladığım bir şeylerin gizli kalarak dışarıya sunduğum, topluma sunduğum şeyin onaylanmasıyla ilgili bir şey. Bu onaylanmış kısma kendilik diyoruz.
Kendilik. Bu kadar evet. Uzunmuş demek ki. Kendiliğe ulaşmak bu kadar uzun bir yolculuk.
Oldukça karmaşık bir,
karmaşık yani bir işte yapıymış.
Bilinç dışı teorileri falan da hep buradan kaynaklanıyor. Yani bir yerde hani bilincimiz dediğimiz şey bir yerde bir kısmı bizde kalan ama toplumla ilişkimizde bir kısmı da toplumun gözünden kaçırılan, o arada bizim de gözümüzden kaçırılan bir şey olarak gizli kalıyor. Onun dışında tamamen bilinçli olan tarafımız toplumla ilişkimizde ortaya çıkan bir yapı olarak görünür kalıyor. İşte o görünür yapının tabii bir sonuçta topluma bir şey sunuyoruz biz, bir nesne sunuyoruz. Yani bu bir şey gibi düşünün, mesela bir şey üretiyorsunuz, işte siz program yapıyorsunuz, siz mesleğinizi icra ediyorsunuz. Ya da bir takı üretiyorsunuz, bir sanat eseri yapıyorsunuz. Onların hepsinin ne kadar değerli olduğunu anlamak için topluma sunmaya ihtiyacımız var. Yani radyo programına gelen beğeni mesajları, dinlenme oranı ya da bir şey ürettiğinizde ona olan talep o şeyin değerini belirliyor.
Sosyal şimdi, medyadaki beğenilerin, o
mesela,
like'ların...
Mesela o tabii çok somutlaştı artık.
Somutlaştı. Yani, like'lar, ne kadar evet. Değerli olduğunu. Hatta paylaşımların beğenilmemesi insanları bunalıma sokuyor. Beni evet. Kimse beğenmiyor mu demeye başlıyorlar.
Öyle, öyle. Yani büyük bir karamsarlık ortaya çıkacak derecede. Ama işte kendimizi hep böyle bir pazara çıkarır gibi insanların önüne koymak durumunda kalıyoruz.
Vitrin.
Vitrine koyuyoruz.
Evet. Aslında çok doğru mu yaptığımız her şeyin onay görmesi? Yani istediğin şeyi yapıyorsun. Ama toplumsal, elbette herkesin sınırı var, toplumsal doğrular var. Hani o kültürlere göre doğrular değişir. Ama bu kadar onay beklemek doğru mu sizce?
Evet, onun da bir derecesinin olması lazım. Tabii çok fazla onay beklemek de o zaman onay özellikle az geldiğinde insanı sıkıntıya sokacak bir şey oluyor. Yani insanın kendini beğenmesini azaltabilecek bir şey oluyor. Ama bu aynalama ilişkisinden de kaçmamız mümkün değil. Yani bir şekilde onaya sunmamız gerekiyor. Yoksa...
Sistem mi böyle?
Yani bu doğamızın getirdiği bir
yani
şey.
Yani öğrenilmişlik mi yoksa bize sunulan sistemin gereği mi?
Toplumun yapısı bu. Hı. Yani biz eğer bir topluma mahkumsak yaşamak için... Sonuçta o toplumun normları var. Bireyi toplum biçimlendirmeye çalışıyor. Tabii yani böyle bir toplumla birey arasında bir itişme, çekişme var. Yani birey kendisinin işine gelenleri yapmak için diretiyor. Toplum da diyor ki hayır sen onları değil şunları yapacaksın. Bunları böyle yaparsan yani ben seni bu şekilde istiyorum diyor. Bu şekilde onaylayacağım. Şimdi ikisi arasında bir denge kurmak lazım tabii. Yani birey tabii çok güçlüyse toplum baskı altında tutabilir. Hani teorik olarak bu mümkün. Böyle şeylerin olduğu da olabiliyor. Yani bazı toplumlarda bazı bireyler çok güçlü olabiliyor. Toplumun normlarını belirliyorlar. Ama bu sefer diğer bireyler ona bağlı olmak durumunda kalıyor. Yani bir bireyin çok öne çıkması diğer bireylerin kendi isteklerini yerine getirmesi açısından o kadar gerilemesine neden oluyor. Yani toplum dinamikleri maalesef bu şekilde bir doğal özellik sergiliyor.
Aslında eskiden daha işte medya sektörü bu kadar yaygın değildi bundan 50 yıl önce diyelim. Yani bu kadar onay beklentisi insanlarda fazla mıydı? Şimdi kaygıya dönüşmüş boyutta çünkü hani pek çok anlamda öyle. Tabii, estetik ameliyatlar değil mi? Çok arttı cerrahi olarak. Güzelleşelim diye ciddi miktarda paralar harcanıyor. Bir şekilde onay görme ihtiyacımız da arttı bu medya sektörünün
görselliğin artmasıyla.
Evet.
Acaba kendiyle barışık olmayan insanlar daha mı çok estetik yaptırıyor? Yoksa bir toplumsal baskının arkasından gelişen bir durum mu?
Şimdi şey çok değişti, toplumun yapısı çok değişti. Yani 1700'lü yıllarda Örneğin Fransa'da bile, yani işte endüstrileşmeye başlayan bir toplum, doğduğu köyde yaşayıp ölenlerin sayısı hala Fransız devrimi olduğu yıllarda %90'larda. Şimdi yani doğduğu köyde doğup ölmek ne demek? Yani hayatınız boyunca işte 1000-1500 kişilik bir toplulukta yaşıyorsunuz. Yani orada kendilik dediğiniz şey işte çocukken, ergenlikte biraz da büyüdüğünüzü ortaya koyduğunuz, ondan sonra stabilleşen bir şeyden bahsediyoruz. Bu biraz da içinde bulunduğunuz toplumun ne kadar değişip değişmediğiyle ilgili bir şey, kendilik. Ama şimdi çok büyük şehirlerde yaşıyoruz, doğduğumuz yerlerde ölmüyoruz, yer değiştiriyoruz, yurt dışına gidiyoruz falan. Mesela işte
geziyoruz sürekli.
Biz bir araya geldik bugün, daha önce hiç karşılaşmamıştık, evet. Değil mi? Yani burada işte insanlar yeni bir çevreyle karşı karşıya geldiklerinde ilk olarak görsellik devreye giriyor.
İlk yani izlenim.
İlk izlenim tabii, yani sonuçta o kimdir, ne yapar, hangi konuda yeteneklidir falan, insanlar bunları bilmiyorlar. Davranışlarına ve biçimlerine bakıyorlar. Onun için estetik şeyler çok daha ön plana çıktı. Yani insanlar görsel olarak önce kendilerini kabullendirmek durumunda kalıyorlar. Çünkü çevre çok değişiyor. Yani sabit bir çevre içinde değiliz artık. Bu değişkenlik de tabii insanları sürekli bir onay, fiziksel görünüm olarak bir onaylanma şeyine itiyor. Yani estetiğe yöneliyorlar.
Mecburiyete daha itiyor.
Evet. Mesela işte moda denilen şey ortaya çıkıyor. İşte modaya uymak durumunda kalıyorsunuz. Saçınız, görünüşünüz, işte makyajınız, giyiminiz, kuşamınız falan. Modaya ne kadar uyarsanız o kadar kendinizi seviyorsunuz.
Oluyor.
Çünkü o uymaktan dolayı toplumdan size bir kabul mesajı geliyor. Yani
iltifatlar geliyor.
Evet, kabulleniyorlar en azından. Yani garip garip bakmıyorlar falan, aa falan demiyorlar. Hani böyle dışlanma şeyi olmuyor. Ama tabii çok güçlü şey biriyseniz tabii çok garip bir tarzda da çıkabilirsiniz. Kendinizi kabul ettirebilirsiniz. Hani o süreci göze alıyorsanız, dışlanma sürecini, insanların sizi garip görme sürecini göze alıyorsanız öyle de çıkabilirsiniz. Ama genellikle insanlar bunu göze almadıkları için, kendilerini sevebilmek için hangi aynaya bakmak durumundalar? Toplumun aynasına. O toplumun aynasında onay görme ihtiyacımız var. Maalesef insanların modern yaşamdaki bağımlılıkları bu. Yani toplumun onayına şiddetle giderek daha fazla bağımlı hale geliyor insanlar. Yani şehirler büyüdükçe, modern yaşam arttıkça, yalnızlaşma,
bireyselleşme.
Evet, çevreyle, yani toplum, sabit bir toplum içinde yaşamayıp sürekli değişen bir çevre içinde yaşadıkça onaylanma şeyine çok daha bağımlı hale geliyorsunuz. Çünkü doğduğu yerde yaşayıp ölen bir insan sonuçta bir şekilde onaylanmış oluyor. Yani onun sabit bir yeri oluyor. 10 sene sonra, 20 sene sonra nerede olacağını biliyor. Yani çok büyük bir sıkıntı olmazsa. Orada bir dengesizlik söz konusu olmadığı için öyle stabil bir şekilde, istikrarlı bir şekilde hayatı gidiyor imiş. Ama son 50-60 yılda insanlık çok büyük bir değişim geçirdi bu konuda. Onun için kendilik dediğimiz şey de böyle giderek dışlaşan, yani içinde bulunduğumuz toplumun bize yansıttığı onaya bağlı olan bir şey haline geldi. Kendilik dediğimiz şey. Bizim dışımızda artık giderek yabancılaştığımız ve giderek toplumun onayına bizi bağımlı hale getiren bir şey haline geldi. O yüzden de insanlar mutsuzluk hissini çok fazla yaşamaya başladılar.
Peki bu beraberinde depresyonu mu getiriyor?
Depresyonu mu getiriyor? Çok güzel bir soru. Bence depresyonu getirmiyor, mutsuzluğu getiriyor.
Peki biz yani mutsuzlukla depresyonu ayırabiliyor muyuz?
Ayırmamız gerekiyor.
Biz de öyle, evet. Öyle enteresan bir noktaya geldik ki birazcık enerjimiz düştüğünde depresyondayım.
Evet.
Hemen adını koyuyoruz. Evet. Hatta teşhisi koyup ilaç başlıyoruz.
Evet.
Yani
evet.
Böyle bir durum var. Doktor bize yardım et bu konuda.
Like.
Yardım et. Bununla ilgili sıkıntımız var.
Çünkü her zaman yardım hazırım sizlere. Sizin gibi güzel bir ekibe tabii ki elimden geldiğince. İşte like'lar azalınca bile insanlar depresyona girdim diyorlar artık. Ama işte bu bir tür mutsuzluk. Çünkü bakın mutsuzlukta insan bir şey talep ediyor. Yani o kendilik olarak sunduğu şeyin onaylanmasını talep ediyor. Beğenilmek istiyor falan. Şimdi burada yani depresyon bir hastalıktır. Depresyon hastalığında insan artık o hastalık nedeniyle öyle bir hale gelmiştir ki kendisi için hiçbir şey talep etmeyecek bir noktadadır. Bu hastalıktır. Bakın ben buna olur diyorum. Yani bu noktada ilaç da kullanılır. Başka tedavilerde yatırılır, gerekirse hastaneye yatırılır insan. Ama onun dışında bir şeyler talep ediyor ama ulaşamıyor. Bunun mutsuzluğunu yaşıyorsa, işte araba, istediği gibi bir araba alamamış. İstediği insanla çıkamamış, kabul edilememiş, istediği onayı görememiş, bir topluluk içine girmiş, arkadaş grubunda başkası ondan daha öne çıkmış, daha popüler olmuş. O kadar popüler olmamış, onu kıskanıyor, onun yerinde olmak istiyor. Ama talep ediyor bir şeyler ve hala güçlü bir ben var yani onu talep eden, bir ego var. Şimdi burada bir hastalık yok. Ama burada maalesef bizim psikiyatrist arkadaşların vaktinin azlığından kaynaklanan, iyi değerlendirme şanslarının olmamasından kaynaklanan bir şeyle, gerek ilaç firmalarının bunu bir fırsata çevirmesinden kaynaklanan bir şeyle maalesef şakır şakır antidepresan ilaç kullanılmaya başlandı. Herkese depresyon teşhisi konulup işte geçen sene 55 milyon kutu antidepresan tüketilmiş Türkiye'de.
Ticari bir ayakta var o zaman burada.
Tabii çok çok ciddi. Yani bu 55 milyonluk rakam, ben tıp fakültesine girdiğim 1979 yıllarında 100 binler seviyesindeydi. Yani 100 katına yakın bir artış var yani bundan işte 30 sene öncesine göre. Bütün dünyada da böyle. Bütün dünyada tabii insanlar aynı şekilde yaşama doğru yöneliyorlar artık. Büyük şehirlerde işte tüketime yönelik falan şeyler. Bunun yarattığı mutsuzluk hislerini hastalık olarak, depresyon olarak teşhis edip ilaç veriyoruz, sunuyoruz. Yani modern yaşam insanlara böyle bir şey veriyor. İşte diyorlar sen hastasın. Peki dedelerimiz, nenelerimiz niye hasta değildi? Yani onlar çok daha kötü koşullarda yaşıyorlardı. Yani.
Onlar da olmadı, bizde mi oldu?
Evet.
Aslında bunda medya sektörü olarak bir öz eleştiri de yapmak istiyorum ben. Yani yazılı medya işte ya da görsel ya da işitsel. Biz sağlığı konuşmaya başladık. Hani medyanın gelişmesiyle. Konuşurken de işte bunun tanı kriterleri nedir? Ne yaşıyorsak depresyondayız. Bir takım hani tıbbi anlamda kullanmadığınız, hani depresyon için illaki bilimsel testler var ama bu testler değil. Hani diğer böyle bildiğimiz ufak tefek bir testlerle gazete köşelerinde.
İnternet
gibi,
üzerinden.
İnternet üzerinden. Okuyup tanımızı koyup doktor öyle gidiyoruz zaten. Hani doktorum depresyondayım evet. diye yani. Direkt bence medya sektörü olarak bir parça biz de suçluyuz.
Evet.
Hemen günah çıkaralım hocam. Yani
çok doğru söylediniz.
Biz bu ayrımı hani vurgulayalım
tamamen
mı?
Tamamen katılıyorum. Yani bana da gelenler zaten teşhisini koymuş olarak geliyor. Benimle tartışıyorlar. Hayır o teşhis değil, bu teşhis benimki falan diye. Bana böyle bir ilaç gerekiyor diye.
Üzülüyor hasta. Evet, yani evet. Depresyonda kızıyorlar. Değilsin. Bu depresyon hayır, değil diyorsun. Hayır diyor ben depresyondayım.
Kızıyorlar size gerçekten. Yani hasta değilsiniz, depresyon değilsiniz deyince kızıyorlar. Yani bana öyle kızan giden çok insan var. Ama
İlaç ismiyle gelen var mı? Bana bu ilacı yazın
ilaç
diye.
İlaç ismiyle gelen var. İşte arkadaşım kullanıyor. Çok iyi çok gelmiş bana bunu yazın. Bana bunu yazın. Tabii yani öyle sipariş alarak yani bize sipariş vererek vermek için gelenler çok fazla. Ama tabii bu ilaçlar o kadar masum şeyler değil. Sonuçta bir ilaç yani bu. Yani gerekmeyen yerde ilaç. Mesela antibiyotik işte. Antibiyotik kelime anlamı yaşam karşıtı demek.
Tabii yani hani antibiyotikler artık bizim ülkemizde en azından reçetesiz verilemiyor. Keşke antidepresanlar için de aynı şey geçerli olsa diye düşünüyorum. Ben.
Keşke tabii kesinlikle çünkü çok büyük yan etkileri var yani çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Yani intihar oranındaki artıştan bipolar hastalıkları arttırmaya kadar çok yani bipolar hastalık da insanın hayatını mahveden bir durumdur aslında bilirsiniz.
Biz az önce yayın öncesi konuşurken bipolarla ilgili bir tespitte bulunduk hocamla beraber. Eskiden bipolar deyince ya dengesiz bu arkadaş biraz derdik. Bir denge yok derdik. Aslında arkasında bipolarlık var. Yani bugün bipolarların aslında dengesizlikle ne kadar bağlantılı olduğunu da ortaya çıkarıyor.
Ve giderek daha fazla görüyoruz artıyor. Bu dengesiz insanlar. Çünkü giderek daha fazla insan antidepresan kullanıyor.
Kullanıyor evet.
Yani Amerika'da son 30 yılda antidepresan kullanımının 30 kat 50 kat arttığı son 30 yılda bipolar hastalık oranı 100 kat artmış. Yani bunun antidepresan kullanımıyla çok doğrudan bir ilişkisi var bipolar hastalıkları.
Evet.
Şimdi bazı doktor arkadaşlar bipolar uzmanı kesildiler. İşte diyorlar biz bipoları çok iyi şey yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Önce antidepresan veriyoruz. O bipolar oluyor antidepresan nedeniyle. Sonra onun teşhisini koyuyorum. Sonra onun tedavisine geçiyorum. Baştan antidepresan verme yani. Niye bu adama bipolar yapıyorsun? Yani onu sonuçta herkes yapar. Antidepresan vereceğim, bipolar yapacağım. Zaten olacağı işte kullananların dörtte birinin bipolar olacağı belli antidepresan hı hı. kullananların.
Bile bile lades aslında.
Bile bile lades yani evet. burada bir uzmanlık gerektiren bir durum da yok.
Bir de mevsimsel olarak işte güneş görmüyoruz, kış, buz. Yani o keyfimiz var yani böyle normalde içiniz neşe dolu sabahları kalkarız. Şimdi biraz daha hepimiz de böyle bir mod düşüklüğü yaşayabiliyoruz zaman evet. zaman. Hem mevsim geçişi olması sebebiyle, zaman zaman ufak tefek enfeksiyonlarımız sebebiyle. Yani bunların hepsine bir depresyon dememek lazım.
Dememek lazım.
Bir de tabii. hani yani. Böyle ufak mutsuzluklarımızda ya da bu ruh halinden çıkmak için yapabileceğimiz ilaçsız şeyler de var. Değil mi yani?
Tabii, ne yapalım?
Tabii. Ne yapalım?
Yani kendimizle barışmaktan kastımız aslında burada şu içinde bulunduğumuz karamsar, belki de kendimizle çatıştığımız şu ruh halimizi biraz daha yumuşatacak, biraz daha iyi hissettirecek bir şeylere ihtiyacımız var. Birkaç tabii. tavsiyeye ihtiyacımız var.
Mesela yani sizin programınızı seyredip şeyi düzelen, duygu durumu düzelen bir sürü insan vardır ben eminim ya buradaki.
Hocam reklam güzel... çok güzeldi.
Zaten içeride alkış kıyamet kopuyor şu anda.
Ama tabii yani bu tür şeyler çok iyi geliyor insana. Yani sonuçta tabii üzüntü, kaygı, depresif hissetmek hayatın parçaları. Yani bunlar doğal şeyler. Yani işte kışa gelince insanlar daha içe kapanık oluyor. İşte hayvanların bir kısmında kış uykusuna giriyorlar. Yani
biz de mi girsek acaba? Ama uyku büyük bir kaçış yani burada
kaçış
aslında.
Kaçış tabii yani. Ama insanlar bir araya gelebilir. Sonuçta kendimizi neşelendirecek işte kendimiz diye şey yapıyoruz. Yani
başa dönük yine kendimiz.
Evet, evet. Onaylanma mücadelesine girmeden insanlarla birlikte olmaya çalışmak lazım.
Demek
yani
ki daha az onaylanma isteyeceğimiz kişiler yani aile ya da birinci derece olan
aile,
sevdiklerimizle
dostlar,
daha evet. çok zaman geçirmek evet. bu konuda iyi bir yöntem.
Çok iyi bir
Çünkü
yöntem.
Çünkü az evet. onay ihtiyacımız var orada. Çünkü biliyorlar
tabii.
bizi.
Evet.
Tanımadıkları değil tanıdıklarımızla beraber olmak bununla ilgili zaman geçirmek, keyifli sohbetler etmek, yemekler yemek İyi gelecektir.
Tabii.
Bu bir
Eskiden,
yazalım.
Tabii o sobanın başında kestane şey yapılmış yani. İşte onlar antidepresan etki yapıyormuş.
Etkisi
yani. Aile bir araya geliyor ya da komşular, akrabalar,
çaydanlığın cızırtısı, kestanenin
tabii,
tısırtısı.
Tabii yani. İşte o belki. Sıcaklık.
İşte samimi ortamlar. Isınır,
kedi oluyor orada kıvrılmış falan.
Kendin olabilmek işte tabii. olduğun gibi olmak. Hiçbir
yani bu kadarcık bir şeyle geçebilecek bir şey için niye ilaç başlayalım yani sonuçta? Bu var sonuçta başka şeyler var. Vitamin takviyeleri yapabilirsiniz. İşte
gıda takviyeleri.
Kışın tabii D vitamini eksikliği oluyor. Mesela onun takviyesi Hı-hı. bile depresyonu düzeltebiliyor. B12 vitamini, düzgün beslenme gibi şeyler, fazla kiloların verilmesi ve bir takım üretim. Yani üretken olmak tabii insanın ruh halini çok düzelten bir şey. Yani
spor da
şöyle
ben
spor, hareket etmek tabii.
Vücuduna iyi bak yoksa seni bir avuç ilaçla cezalandırır.
Evet.
Yani önce
evet.
sağlık işte doktorum
evet.
bu konuda sağlıkla beslenmek de burada çok önemli. Ne kadar iyi beslenirsek aslında o kadar da ruh halimizle beraberinde pozitif olarak değişecektir.
Çok doğru.
Aslında mevsim sebebiyle de bu viral enfeksiyonlar çok arttı ya. Şimdi C vitamini hocam vitamin demişken aklıma geldi. C vitamini kullanımı çok yani dışarıdan vitamin olarak almayı kastetmiyorum önce onu söyleyeyim. Gıdalarda lütfen diyorum sofralarımızdan çiğ salataları eksik etmeyelim. Ara öğün olarak o meyvelerimizi atıştıralım. Turunçgilleri sevelim bu mevsim ki.
Sevelim.
Evet sevelim ki biraz immün sistemimizi destekleyip hastalıklardan korunabilelim diyorum. Bir de D vitamini yani çok hassas bir konu hocam onun için onu Hı-hı. söylemek istiyorum. D vitamini fazlası da zararlı. Hani şimdi dinleyenlerimiz de yanlış yönlendirmeyelim. Kış mevsimi lütfen hani gidin hekiminize ve bir D vitamini ölçümünü yaptırın diyelim. Şu özellikle kış başlangıcında şu dönemde çok önemli. Bana klinikte sizler kadar olmasa da bu anlamda müracaat eden hastalarım oluyor. Uyku bozukluğunu çok görüyorum ben D vitamini evet. eksikliğinde. Lütfen bir baktırın. Hekiminizin önerdiği şekilde D vitamini kullanın. Çünkü D vitamini vücutta depolanan bir vitamindir. Onun içlerine gidip o ampulleri, spreyleri vesaireleri alıp kendi kendimize kullanmayalım. Bunlar reçetesiz satılıyor ya ayrı bir kaygı içine giriyorum.
Onun için. Ampulü kırıp içiyorlar
evet, kafaya. Evet yapıyorlar ya da işte enjeksiyon yaptırıyorlar. Reçetesiz satılıyor çünkü. Bir bakıyorsunuz istemediğimiz hani vücudumuz için zararlı olabilecek dozlarda görebiliyoruz hastalarda. Onun için B vitamini, D vitamini doz mutlaka ölçümlerini yaptırsınlar. Eksiği tamamlayalım ama
Fazlasına gerek yok.
Evet, kesinlikle. Bir de dengeli beslenelim. Yani hani her şeyden yiyelim.
Mevsiminde yiyelim mesela.
Tabii ki.
Mevsiminde yiyelim. Hazır gıdalardan biraz daha uzak duralım mesela.
Tabii şimdi bir psikiyatriste soracağım ama olacak mı bilmiyorum hocam. Bu probiyotik kullanımı var. İşte depresyonda da işte bağırsaklar serotonin salgıladığı için.
Florayı düzeltmek için.
Evet. Hani antidepresan niyetine işte probiyotik kullanılabilire kadar gitti boyut.
İkinci beyin diyorlar ya şimdi bağırsaklar için.
Evet,
belki ondan kaynaklı olarak böyle bir algı oluşmuş olabilir.
Evet, spor için de işte serotonin salgısını arttırdığı için spor mutluluk verir. Düzenli olarak haftada 4 gün 45 dakika yürüyüş yapalım deniyor. Ama bir psikiyatriste soralım bakalım.
Hani, ne diyor?
Ne diyor?
Ne diyor? Hadi bakalım bir de bu taraftan soralım.
Evet. Yani eskiden ben de bu bağırsak olayına hakikaten biraz uzak duruyordum. Ama okudukça gördüm ki hakikaten çok ilginç. Yani bağırsakta üretilen serotonin bir kere beyinde üretilen kat kat fazlası. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, psikiyatrist arkadaşlar, aman diyor, bağırsakta üretilen serotonin beyne nasıl geçecek? Geçmez. Kan beyin bariyerini geçmez. Haklılar. O öyle geçmiyor yani, serotonin bağırsakta üretiliyor. Trombositlerin içinde geçiyor. Hı hı. Trombositlerin içine giriyor serotonin, yani pıhtılaşmayı sağlayan hücreler.
Kan pulcukları.
Evet, yani o beyne zaten damarla geçince, onlar da kapiller, yani kılcal damarlar içinde trombosit sürtündükçe serotonini bırakıyormuş. İzmir'de bizim ekipten Nazan Hoca var, fizyoloji bölümünde Nazan Hazard'ın. Ondan sordum ben, böyle böyle diyorlar, nasıl geçiyor serotonin diye, o da böyle dedi. Trombositler yoluyla geçiyor. Şimdi görülüyor ki bağırsak hakikaten çok önemli. Onun için ne yediğimiz çok çok önemli. Yani bağırsağımızın durumu beynimizin ve ruh halimizin durumunu belirleyen en önemli etkenlerden biri. Onun için bağırsağa ne yediğimize çok çok dikkat etmemiz lazım. Serotonin de tabii, yani iyi beslenirsek, iyi beslenmek sadece bağırsağı düzelterek bile olumlu etki yapabiliyor beyin üzerinde. İlaç kullanmadan düzelebiliyorsunuz. Ayrıca tabii demin işte şey yaptık, yani mevsim sebzeleri falan. Mesela çok sevdiğiniz insanlara, ailece ya da dostlarla falan çağırıp onlara yemek yapmak bile işte orada
bir terapi.
İşte o da bir terapi. Yani insanı yemek o kadar yapın. Mutlu eden bir şey ki.
Yemek
yani
yapın. Yemek yani, yapın. Tabii. Benim aşçılık tarafım da var. Yemek yapın.
Yaparken de eğlenin, yerken de eğlenin.
Yani o sohbetler, işte kakara kikiri falan böyle çok güzel bir etkinlik tabii oluyor yani.
Kendimize barışmaktan kastımız aslında hep bunlar. Evet. Yani kendimizi mutlu eden şeyleri hayata geçirmek, bunların aksiyonlarını almak, bunlar için çaba göstermek.
Evet.
Bunları yaptığımız zaman zaten kendimizde olan O sarılmamız, barışmamız, belki kendimizle tokalaşmamız hayata geçmeye başlıyor.
Geçiyor tabii. Orada çevremizdeki insanlardan yansıyan güzel şeyler bize. O arada işte yemek yaparken espriler, konuşma, işte ufak tefek dedikodu falan gibi şeyler yapınca o güzel ortam, sıcaklık bize yansıyor. Kendimizi o zaman sevmeye başlıyoruz. Yani mümkün olduğunca insanlar sevdikleriyle bir arada olmaya çalışsınlar. O çok önemli bir şey.
Şunu da unutmamak lazım. Bunu ben kendi eğitimlerimde de hep anlatırım. Size iyi gelmeyen, enerjinizi sömüren, enerji vampiri dediklerimiz ya da sizinle size iyi davranmayan insanları hayatımızdan çıkartma işine sağlıklı yaşam diyoruz. Yani önemli olan bu. O yüzden yapmamız gereken burada hayatımızdan çıkartmamız gerekenleri de
çıkartacağız.
Enerji vampirlerini çıkartacağız hayatımızdan.
Evet.
Bir de insan insanın aynası. Eğer negatif insanlar varsa etrafımızda, onlar etrafımızda durdukça biz de zaten negatif olacağız.
Evet.
Onlardan da uzaklaşmamız gerekiyor ki kendimize dönüp sevebilelim, pozitif yüklenebilelim.
Evet, bu arada probiyotik demiştik ya biraz önce. Onu da ben hemen söylemek istiyorum. Evde mayalanmış yoğurt kefir.
Evet.
Hani onlar
çok
da
önemli.
Demek ki ruh sağlığımız için de
tabii yani
katkı sağlayan şeyler.
Düzenledikleri için çok önemli bir katkı yapıyorlar. Yani ruh sağlığımız hakikaten öyle görünüyor ki bağırsağa çok bağlı olan bir şey. Yani beyin bağırsakla çok doğrudan bir ilişki içinde. Probiyotiklerin o bakımdan çok önemli şeyi var. Yani bağırsağın içinde 100 trilyon civarında bakteri yaşıyormuş. Yani bizim vücudumuzdaki hücre sayısının kat kat fazlası. Şimdi bunlar çok önemli şeyler üretiyorlar. Yani vücudumuzun ihtiyacı olan
yararlı
işte, tabii,
enzimler.
Serotoninden vitaminlere kadar bir sürü şey üretiyorlar. Biz antibiyotik kullanarak, yanlış beslenerek falan onları Dumura uğrattığımızda o mikroorganizmaları, mikropları, o zaman vücudumuz çok gerekli olan bir takım maddelerden yoksun kalıyor. O bile insanı depresyona sokmaya yeterli olabiliyor ki o durumda da maalesef ilaç kullanıyor birçok insan. Yani etken bağırsaklarda olduğu halde ilaç kullanarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani doğrudan beyne yönelik bir müdahale yapıyoruz sorun bağırsak derken. Aslında.
Evet.
O da yanlış bir şey tabii.
O zaman o mutfakta yemek işiyle uğraşırken biraz yoğurt mayalamayı, biraz kefir yapmayı da ihmal etmeyelim.
Evet. Ve tüketmeyi de ihmal etmeyelim aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim. Güzel programlar dilerim eminim. Çok tutulacak, sevilecek.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili doktor psikiyatristimiz Mutlu Han İzmir'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattığı için. Başlarken demiştim Gülmek İyileştirici Derneği'nin yönetim kurulu başkanı canlı yayın konumuz olacaktı demiştik. Onu önümüzdeki hafta konuk edeceğiz. Kendisini önümüzdeki hafta yayınımıza dahil edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Radyo Doktoru hayatınıza radyodan dokunmaya devam edecek haftaya. Yine Perşembe günü saat 14.05'te tekrar burada olacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Beraber yapalım
ben
kapanışımızı.
Sağlıkla doktorumuz,
kalın.
Ebru Cengiz'le beraber. Bize radyodoktoru@trt.net.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarının hepsinden Radyo Doktoru yazarak ulaşabilirsiniz. Merak ettiklerinizi, sorularınızı ve benzer dileklerinizi, isteklerinizi de paylaşabilirsiniz. Buradan iletmiş olalım. O zaman haftaya tekrar görüşmek ümidiyle herkese sağlıklı, mutlu ve güzel bir gün diliyoruz ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Yaşıyorum demektir. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Yaşıyorum demektir. Senin beni yanlış anlayışına, çoktandır heyecan duymayışına, canım yanıyorsa hala korkmaya gerek yok. Yaşıyorum demektir. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık,
söyleyecek sözlerim tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel.
Radyo Doktoru.